Ayrım 11, sayfa 121. Küçük kararları kafanızla, büyük kararları kalbinizle alın. Karar alma bilimi. Basit kararların karmaşık kararlardan farkı nedir? Yeni evli bir çift evliliklerin ilk haftasında ilişkileri üzerine konuşmaktadır. Damat: "Ah, nihayet rüya gerçek oluyor." Gelin: "Senden ayrılmamı ister misin?" Damat: "Hayır, bu lafı bir daha asla söyleme." Gelin: "Sen bana aşık mısın?" Damat: "Elbette." Gelin: "Beni terk etmeyi düşünür müsün?" Damat: "Tabii ki hayır." "Peki bana bir öpücük verir misin?" "Evet, hem de yüzüne hem gözüne." "Peki bana bir gün vuracak mısın?" Damat: "Asla, ben o tür erkeklerden değilim." "Sana güvenebilir miyim?" "Evet, aşkım." Evliliklerin ilk haftasında yapılan bu konuşmanın boşanmadan önceki son haftada ne hale geldiğini bilmek ister misiniz? Tamam, o zaman aynı diyaloğu tersten, aşağıdan yukarıya doğru okuyalım. Gelin: "Aşkım." "Evet, sana güvenebilir miyim?" "Asla, ben o tür erkeklerden değilim." "Peki, bana bir gün vuracak mısın?" "Evet, hem yüzüne hem gözüne." "Peki bana bir öpücük verir misin?" "Tabii ki hayır." "Beni terk etmeyi düşünür müsün?" "Elbette." Sen bana aşık mısın?" "Hayır, bu lafı bir daha asla söyleme." Gelin: "Senden ayrılmamı ister misin?" Damadın cevabı: "Ah, nihayet rüya gerçek oluyor." Restoranda yemek seçerken de, evleneceğimiz kişiyi seçerken de bir karar alıyoruz. İkisinde de aynı zihinsel altyapıyı kullanıyoruz. Peki sonuçlarını hemen gördüğümüz az değişkenli kararlarla, sonuçlarını ileride göreceğimiz çok boyutlu kararları alırken aynı yolu mu izlemeliyiz? Sigmund Freud'a kararlarının nasıl verdiği sorulduğunda, ünlü psikanalist ilginç bir cevap vermiş. "Önemsiz bir konuda karar vereceğim zaman artıları eksileri tartarım. Önemli kararlarda ise bilinç dışımı dinlerim." Acaba Freud gerçekten haklı olabilir mi? Önemli kararlar verirken bilinç dışımız daha becerikli olabilir mi? Sezgilerimiz mi yoksa mantığımız mı daha doğru karar alabiliyor? Hangi alanda hangisine daha fazla güvenebiliriz? Hollandalı bilim insanlarının bu konuda yaptığı bir dizi araştırma bakalım neler gösteriyor. Karar verilecek konu zorlaştıkça düşünme tarzımızı değiştirmeli miyiz? Hollanda'nın Redwood Üniversitesi'nde görevli psikolog Eb Dijkhuizen, arkadaşları ile inceleyip sık dokuyarak verdiğimiz kararların kalitesini merak etmişler. Karar verilen konunun zorluğu ile yaptığımız seçimin kalitesi arasındaki ilişkiyi keşfetmek için 4 deney yapmışlar. İlk deneyde 80 katılımcı, verecekleri kararın zorluğuna ve karar verme biçimlerine göre 4 ayrı gruba ayrılmış. 1. Basit konu bilinçli karar. 2. Basit konu sezgisel karar. 3. Zor konu bilinçli karar. 4. Zor konu sezgisel karar. Gönüllülerin her birine 4 farklı arabanın özellikleri hakkında bilgi verilmiş. Basit konu grubuna verilen arabaların 4 karar kriteri varmış. Zor konu grubuna verilenlerin ise 12. Bu 4 arabanın üstünlük dereceleri de farklıymış. Birinin özellikleri %75 olumluymuş. Diğerinin özellikleri %75 olumsuzmuş. Kalan 2 tanesinin özellikleri ise %50 olumluymuş. Bilinci bulmacayla meşgul ederek sezgisel düşünmeyi sağlamak. Araştırmacılar ilk iki gruptan 4 dakika boyunca arabaların artılarını ve eksilerini değerlendirmelerini istemiş. Diğer iki gruba ise zihinlerini meşgul edecek bulmaca çözdürmüşler. Bu sayede birinci ve ikinci grubun bilinçli, üçüncü ve dördüncü grubun ise sezgisel karar almaları sağlanmış. 4 dakika sonunda tüm katılımcılardan en iyi arabaları seçmeleri istenmiş. Çıkan sonuçlara göre seçim kriteri 4 tane olduğunda, yani konu basitse bilinçli düşünenler daha doğru karar vermişler. Öte yandan konu zorlaştığında, yani 12 kritere göre karar verilmesi gerektiğinde, sezgileriyle düşünenler daha çok isabetli seçimler yapmışlar. Yani Freud'un söylediği gerçek çıkmış. Burada bir şema yer almakta. 4 kriter değerlendirmesinde sezgisel düşünenlerin oranı %40, bilinçli düşünenlerin oranı ise %55 düzeyinde olmuş. 12 kriter verilenlerde sezgisel düşünenler %60, bilinçli düşünenler ise %22 çıkmış. Küçük kararlar ile büyük kararların alınışındaki fark nedir? Sonuca şaşıran araştırmacılar başka bir versiyonu denemek istemişler. Bu defa 61 gönüllüye içinde bulaşık fırçasının arabaya kadar 40 farklı ürünün bulunduğu bir liste vermişler. Daha sonra bu kişilere her bir ürünü almadan önce kaç farklı kritere göre değerlendirdiklerini sormuşlar. Bu sayede satın alırken insanları en çok ve en az düşündüren ürünleri saptamışlar. İkinci aşamada 93 farklı katılımcıya bu 40 ürünlük liste gösterilmiş. Katılımcılardan yakın zamanlarda satın aldıkları bir ürünü seçmeleri istenmiş. Daha sonra o ürünü alırken ne kadar düşündükleri sorulmuş. Son olarak verdikleri karardan ne kadar tatmin olduklarını birden 7'ye kadar değerlendirmeleri istenmiş. Beklendiği gibi verilen karar ne kadar basitse bilinçli düşünenler aldıkları üründen o kadar memnun kalmışlar. Öte yandan konu zorlaştıkça sezgisel karar verenler daha çok tatmin olmuşlar. Sayfanın bu bölümündeki şemada şampuan alanların bilinçli alışveriş yapanların daha çok sonuçlardan tatmin olduğu görünmüş. CD seçiminde ise yine bilinçli tercihler, ayakkabı seçiminde bilinçli tercihler üst sıralarda yer alıyor. Diğer yandan uçak bileti alanlar, kamera seçimi yapanlar, oda kiralama ile ilgilenenler de ise sezgisel düşünenlerin daha çok kararlarından tatmin oldukları dikkati çekiyor. Son araştırmada ise önce IKEA'ya, sonra da küçük mutfak aksesuarları satan Bijenkorf isimli bir dükkana gidilmiş. Her iki mağazada alışverişini tamamlayan 27'şer müşteri ile mülakat yapılmış. Onlara neler aldıkları, ne kadar para harcadıkları ve satın alma kararını vermeden önce ne kadar düşündükleri sorulmuş. Birkaç hafta sonra bu 54 kişiye telefonla ulaşılmış. Müşterilere satın aldıkları üründen ne kadar tatmin olduklarını birden 10'a kadar puanlamaları istenmiş. Sonuçlar daha önceki araştırmalarla tutarlı çıkmış. Bijenkorf mağazasından mutfak önlüğü, tutacak, kapkacak gibi basit ürünler satın alanlar bilinçli karar verdiklerinde daha mutlu olmuşlar. Öte yandan IKEA'dan mobilya alanlar sezgilerini kullanıp karar verdiklerinde daha tatmin olmuşlar. Neden zor karar verirken sezgilerimiz işe yarıyor? Karar vermemiz gereken konu zorlaştıkça inceleyip sık dokumak çok işe yaramıyor. Peki ama neden? Bir süre başka şey düşünüp daha sonra sezgisel karar verdiğimizde neden daha isabetli seçimler yapabiliyoruz? Psikologlara göre bunun 4 sebebi olabilir. 1. Bilinçli düşünmenin kapasitesi sınırlı. Aynı anda aklımızda ortalama 7 farklı bilgi öbeği tutabiliyoruz. Bu rakamın üzerine çıkmaya başladığımızda performansımız kötüleşmeye başlıyor. Oysa bilinç dışımızın böyle bir sınırı yok. 2. Bilinçli düşündüğümüzde belirli kalıpları takip ediyoruz. Bilincimiz mümkün olduğunca verimli ve hızlı bir sonuca ulaşabilmek için belirli düşünme kalıpları kullanıyor. Oysa bilinç dışımız kendisini herhangi bir kalıba mahkum etmiyor. Albert Einstein'ın bir sözü bu olayı çok güzel anlatmakta. Açıl susam açın diyen akıl değildir, sezgidir. 3. Bilinç sadece dikkat ettiği yeri aydınlatan bir lambadır. Düşünmek, zifiri karanlık bir odayı aydınlatmaya benzer. Bilinçli düşündüğümüz zaman bir el feneri kullanırız. Sadece feneri tuttuğumuz yeri aydınlanır. Aydınlanan yerdeki detayları çok net görürüz. Öte yandan odanın gerisi karanlıkta kalır. Sezgilerimiz ise tavandaki düşük mumlu bir ampule benzer. Odanın her yeri loş bir şekilde de olsa aydınlanır. her şeyi görürüz. Bu yüzden sezgilerimiz bilincimizin gözden kaçırdığı büyük resmi görebilir. 4. Bilinçli düşünme süresi uzadıkça öncelikler karışabilir. Bir yazlık satın alacağız diyelim. Ne kadar uzun düşünürsek konuya o kadar farklı açıdan yaklaşırız. Ev denize ne kadar uzak, bahçesi ne kadar geniş, komşular ne kadar gürültü yapıyorlar. Bu soruların hepsi farklı birer seçim kriteridir ve değişik kararlar vermemize sebep olabilir. Bir süre sonra aslında hangi kriterin bizim için daha önemli olduğunu unutup saçma bir kritere göre seçim yapabiliriz. Sezgisel kararların da bazı sınırları var. Hollandalı bilim insanlarının ispatladığı gibi zor konularda karar vermemiz gerektiğinde bir süre başka şeyler düşünüp daha sonra seçim yapmamız faydalı olabilir. Büyük kararları masa başında başını iki elinin arasına alarak düşünmek iyi bir yöntem değildir. Peki ne yapmalı? Açık havada yürüyerek düşünmek en iyi çözümlerden biri. Steve Jobs tüm önemli iş tekliflerini parkta yürürken yapıyordu. ABD Başkanı Obama da hava güzel olduğunda Beyaz Saray etrafında yürüyerek kritik kararlarını aldığını söylüyor. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg de aynı alışkanlığa sahip. Hatta WhatsApp'ı tam 19 milyar dolara satın almaya karar verdiğinde uzun bir yürüyüş yapıyormuş. Yanında da satın alacağı firmanın CEO'su Hyun Kaum varmış. Duru düşünmek için yürümek yeni bir trend değil. Büyük yazar Charles Dickens'ın her gün 20 kilometre kadar yürüdüğü anlatılır. Ünlü filozof Nietzsche de günde 6 saate varan yürüyüşler yapıp önemli fikirlerini hep yürürken düşündüğü bilinir. Antik Yunan uygarlığının meşhur düşünürü Aristoteles'in öğrencilerini yürürken eğittiği söylenir. Bununla beraber sezgilerimize güvenerek verdiğimiz kararların da sınırı olduğu kanıtlanmış. Şu gibi durumlarda sezgilerimiz pek işe yaramayabilir. 1. Hangi kritere göre karar vereceğimizi net olarak biliyorsak. Diyelim ki araba alacaksınız ve en çok önem verdiğiniz kriter az benzin tüketimi. Bu durumda aynı bütçeyle alınabilecekler arasında lüks bir cip bile olsa kararınız en tutumlu arabadan yana olacaktır. Deneydekinin aksine gerçek hayatta genelde en üstün arabayı seçmiyoruz. Bizim için en doğru olanı seçiyoruz. Bu yüzden de sezgilerimize düşen görev azalıyor. 2. Kendimize güvendiğimiz zaman. Dickerhaus'un söylediği bir başka deneyde katılımcıların bir kısmına geçmişte yaşadıkları ve kendilerini çaresiz hissettikleri anılar hatırlatılmış. Geri kalanlardan ise kendilerini hükümran gibi hissettikleri güçlü anıları hatırlamaları istenmiş. Daha sonra 4 araba deneyi bu katılımcılarla tekrarlanmış. İlginç bir şekilde kendine güveni yükseltilenlerin bilinçli olarak verdiği kararlar zor konularda bile çok daha isabetli olmuş. Yani kendimizi duruma hakim hissettiğimizde sezgilerimizi kullanmamıza çok gerek kalmıyor. 3. Anlık karar vermemiz gerektiğinde. Favori restoranınıza gittiniz diyelim. Her zaman ısmarladığınız deniz mahsullü makarnayı sipariş edeceksiniz. Ancak görünen o ki menü tamamen değişmiş. Yeni bir yemek seçmeniz gerekiyor. Hayatta verdiğimiz çoğu karar da bu şekilde ani durumlarda alınıyor. O an karar vermemiz gerekiyor ve derin düşünmeye zamanımız olmuyor. Bu hallerde ister bilinçli ister sezgisel karar verelim, arada çok büyük bir fark olmuyor. Doğru karar ister sezgisel ister mantıksal olsun kaliteli zaman istiyor. Duygularımız karar kalitemizi nasıl etkiler? Kararlarımızın kalitesi o kararı alırken içinde bulunduğumuz ruh haline doğrudan bağlıdır. Bu ruh hali o kararla ilgili olmayan nedenlerle oluşabilir ama kararımızı doğrudan etkiler. Harvard Üniversitesi'nden Jennifer Lerner'ın araştırmaları insanların içinde bulunduğu psikolojik durumun karar alma davranışlarını nasıl etki edeceğini ortaya çıkarmıştır. Buna göre eğer üzgün bir ruh halindeysek daha hızlı kararlar alıyoruz. Üzgün haldeyken sabırlı olamıyor, bir an önce sonucu göreceğimiz seçimlere yöneliyoruz. Eğer çok mutlu bir ruh halindeysek, aşırı derecede sezgisel kararlar alıp mantıksal yönden zayıf seçimler yapıyoruz. Mutluluk özgüvenimizi aşırı artırınca kanıtlara bakmadan kararlar almaya başlıyoruz. Eğer öfkeli bir ruh halindeysek, kendi gücümüzü abartma eğilimine giriyoruz. İnsanlar kızgınken gücünü aşan riskler alabiliyor. Öfkemiz kontrol alanımızı abartmamıza, kontrolümüzde olmayanları denetleyebilirmişiz gibi düşünmemize neden oluyor. Eğer korku dolu bir ruh halindeysek, içimize kapanıp hiç risk almıyoruz. Korku, öfkenin tersine, gücümüzü çok sınırlı, kendimizi ise zayıf görmemize neden oluyor. Bir suyun içine soktuğumuz çubukların, suyun içindeki kısmının daha kalın ve kırık görünmesi gibi, duygularımız da olayları biraz çarpıtarak duru görmemizi engeller. Eğer onların etkisinin farkında olursak, manipüle olmadan mantıklı kararlar alabiliriz. Karar alırken, içinde bulunduğumuz ruh halinin o seçiminizi nasıl etkilediğini mutlaka dikkate alın. Daha kaliteli kararlar vermek için başka nelere dikkat etmeli? Doğru bir karar vermek, durumu net görmekle başlar. Alternatif senaryoları hayal edebilmek ve gerçekleşme olasılıklarını puanlamak da bir sonraki adım. Sonra değerlerimize ve önceliklerimize göre seçimler yapabiliriz. Önemli kararlar verirken mantıklı ve metodik düşünüp böyle bir süreç izleyebiliriz. Öte yandan sezgisel düşünme yeteneğimiz de alternatif bir imkanımız. Bu ikisini birbiriyle yarışan değil, birbirlerini tamamlayan iki farklı sistem olarak görürsek, gelecekte daha kaliteli kararlar verebiliriz. Sezgimizi bir fil, bilincimizi de onun sürücüsü gibi düşünmek bilimciler arasında sık kullanılan bir metafordur. Fil acıkmış, susamış, korkmuş veya çok öfkelenmişse üzerindeki biniciyi sürükleyip götürebilir. Öte yandan fil sakinken kontrol sürücüdedir. O halde Goethe'nin akıl pusulasının şaşmasını istemiyorsan onu mıknatıslardan koru sözüne dikkat etmek gerek. Mantıksal ve sezgisel düşünmenin biri radar, diğeri gözcük kulesi gibi. Ne zaman hangisini kullanmalısınız? Büyük kararları alırken, büyük toplama işlemlerini yapar gibi kafadan değil, kağıt üzerinden yapmalısınız. Bir kağıda bütün seçeneklerinizi ve seçim kriterlerinizi yazın. Daha sonra da bunları önem sırasına göre sıralayın. Konuyu kağıt üzerinde düşünün. Detayları kafanız değil, kağıt taşısın ki kafanızı verileri daha iyi analiz etmek için kullanabilirsiniz. Bir karar alacağınız zaman, İlk olarak konuyu detaylıca araştırın. Dersinizi çok iyi çalışın. Sezgi bile yeterli bilgiyle doğru karar verir. Yeterli miktarda bilgi topladıktan sonra beyninizi yormayı bırakıp ilgisiz bir şeylerle ilgilenin. Bu sırada bilinç dışınız o konuyu değerlendiriyor olacak. Sezgilerinizin sesini duymak için aklınızı başka işlerle meşgul edin. Vereceğiniz karar daha kaliteli olacaktır. Karar almanın bir bedeli var ama karar almamanın da bedeli var. Karar almadığımızda o şey beynimize yapışıp kalıyor. Bu durum küçük bir kütüğün koca akarsuyun önünü kapatması gibi hayat enerjimizi bloke edebiliyor. Aklımızın takıldığı yer, hayatımızın takılıp kaldığı yer olabiliyor. Bir sonraki araştırmamızın konusu kafaya takma ya da takmama bilimi. Bu araştırma, Günter Soydan Bay tarafından özetlenmiş, Mümin Sekman tarafından yorumlanmıştır. Ayrım 11 sonu, sayfa 132.